أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسند الشهاب 807. حديث: من أنظر معصرا أو وضع عنه أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. Kim bir fakirin borcunu erteler veya silerse Allah da onu kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet günü arşının gölgesi altında gölgelendirir. Dua edelim. Allahu Teala ahlakımızı güzelleştirsin. İşte bunun ölçülerinden birini öğreniyoruz bu hadiste. Birine borç verdiniz. İhtiyacı var diye. Değilse azıtsın, sapıtsın, yoldan çıksın, ayağa kaysın diye birine borç verilmez. Daha çok harcasın, alışsın, benim malımı daha çok tüketsin, benim farklı bir müşterim olsun diye adama borç verilmez İslam'da. İhtiyacı vardır, İmkanı yoktur ve borç verirsiniz. Ama adam fakirdir zaten. Borcunu ödeyecek imkanı kalmamıştır. Ertelersiniz. Buna rağmen ödeyecek hali yoktur bilirsiniz ve silersiniz borcunu. İşte o zaman bekleyin. Ümit var olun. Allahu Teala kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet günü arşının gölgesi altında gölgelendirecektir böyle Müslümanı. Biz onlardan olalım. Değilse farklı sistemlerde emperyalist, kapitalist mantıkla birilerini borca alıştırmak, bu yiğit için bir kamçıdır demek galiba İslam'ın temel kurallarında hiç karşımıza çıkmayan bir özelliktir. Çünkü borçlu yaşamak teşvik edilmez İslam'da. Borçlu olmak gerekmez. Ama ekmek için, ama zaruret miktarı, ama çaresiz kalınca, ama din ve de can, bir de namus konusunda ihtiyaç hissedilmişse borçlanılır. İşte o zaman böyle birinin borcu borç veren tarafından takip edilmeli. Gücü yetmediğinden dolayı ödeyememişse ertelenmeli, olmazsa silinmelidir. Ama borcu alıştırmak için harcayabilmek, daha çok harcamak, ihtiyacının ötesinde, imkanının ötesinde bir harcama elde etmek veya böyle bir alışkanlık kazandırmak için birilerine borç vermeye hakkımız yoktur. Ama hani arpa alacağında aleyhissalatü vesselam zırhını emanet vermiş ve borç almıştır. İşte ölçü budur anladığımız. Veya hani evleneceğinde veya namus ve iffeti, canı, bir de dinini korumak için zaruret miktarı borçlanmışsa insanlar borçlanırlar ve onların borçlarını ödemeye gayretlerinde bir başka Müslüman yardımcı olacakken ona borç veren de yardımcı olabilecektir. Bu da erteleme veya borcu silme şeklinde olacaktır. Böyle yapan bir Müslüman yarın kıyamet gününde Allah'ın gölgesinden başka hiç kimsenin gölge imkanı olmadığı günde sadece bir gölge var. O da Allah'ın gölgesi. Allah'ın sahip olduğu gölge. Orada gölgelenmeye yetkilileri Allah'ın belirlediği gölge. İşte o zaman arşın gölgesinin altında bu insanlar gölgelenecektir. Siz bu sözü bir başka hadiste de duymuşsunuzdur. Diyordu ki aleyhissalatü vesselam, Seb'atun yuzilluhumullah yevme la zille illa zillu. Yedi sınıf insan vardır ki onlar kıyamet gününde hiç kimsenin gölge imkanının olmadığı bir günde Allah'ın gölgelendirdiği insanlardır. Onlardan biri adil, dengeli, zulümden kaçınan, adil, adaletli, dengeli davranabilen yönetici. Bu tüm insanlık adına olabileceği gibi bir bölge adına, bir köy, bir kent ahalisi adına ya da bir aile, hatta 3-5 kişilik bir yolculuk grubu veya bir başka grup adına da olabilecektir. Yönetimde mi kişi, imam mı, öne mi geçmiş, kararları grup için geçerli mi? İşte onun adil olması gerekir. Diğeri, bir genç ki hep Allah'a kulluk üzere büyümüş. Yani kendisini bildi bileli, aklı başına geldikten bu yana hep İslam üzere hareket etmiş, dini tanımış, din üzere yaşamış, iman üzere yaşamış, cahiliyesi yok hayatında, şirk ve küfür adına bir dönem yaşamamış, böyle bir dönemi yok hayatında. Allah'a ibadet üzere, kulluk üzere hareket etmiş, giyiminden kuşamına, oturmasından kalkmasına, sevgisinden nefretine, hayatın bütün dallarında, bütün birimlerinde hep Allah'ın kulu olmuş, öyle büyümüş. İşte böyle birisi de o gölgeden yararlanacak. Üçüncüsü, bir insan ki kalbini mescide asıvermiş, oraya takılı kalmış, kalp ki karar merciidir, kalp sevgi ve nefret makamıdır, kalp kabul ve ret makamıdır, kalp hayatın ta kendisidir, insanı insan eden özelliklerin merkezidir. İşte onu mescide takılı yaşayan adam. Yani hayatın kurallarını mescitten öğrenmiş. Tabii sizin mescit, bizim mescit demiyorum. Bizim köyün mescidi daha şatafatlı. Bizim beldenin camisi sizin caminizi döver şeklinde anlamıyorum. Bunu söyleyen sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi hayatın merkezi haline gelmişse öyle bir mescit ki emirler orada, nehiler orada belirleniyor. Öyle bir mescit ki hayatın merkezi, her şey orada ayarlanıyor. Savaşa orada karar veriliyor, barışa orada karar veriliyor, esirler orada belirleniyor ya da elçiler orada kabul ediliyor. Öyle bir mescit. Allah'ın hayata karışma tarzı, Allah'ın hayatın kurallarını belirleme yönü, yöntemi, yani vahyin insanlara ulaşması orada gerçekleşiyor, orada duyuruluyor. İşte bir adam kalbini oraya bağlarsa, o da hayatını mescitle düzenlerse, yarın gölgesiz günde, sadece Allah'ın gölgesinin olduğu günde, Allah'ın gölgesinde gölgelenecekler. Diğerlerini hatırlarsınız. Şöyle kısaca sayalım inşallah. Sevdiğini Allah için seven, sevmediğini Allah için sevmeyen, beraber olursa bunun için, ayrılırsa bunun için yapanlar. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar infak ehli olanlar. Yani o kadar ki bunu kendisiyle bütünleştirmiş, Allah adına verebilenler. Kendisine makam ve mevki sahibi, güzellik sahibi, toplumda değer verilen bir kadının zina teklif etmesine mukabil, hayır, ben Allah'tan korkarım diyebilenler, imkan olduğu halde, dünyevi bir engel olmadığı halde, bedenen, fikren ya da cismen her şeyle ona meyledeceğinde, Allah'ın burhanını görüp hayır, ben bunu istemiyorum, ben kul olmak istiyorum diyebilenler, bir de kendi başına, yalnız başına. Ama çevresinde elbette melekler var. Öyle değil, insanlardan kimse yokken ya odasının bir köşesinde, ya kimse yokken bir köşede, mescitte, ya arzın herhangi bir yerinde, semanın altında Allah'ı Rab ve İlah olarak, hayatını düzenleyen tek varlık olarak hatırlayan ve bundan dolayı gözleri yaş dolan, gözlerinden yaş akan insanlar, işte bunlar da Allah'ın gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı gün, kıyamet günü Allah'ın gölgelendirdiği insanlar olacaktır. Peki ama Allah'ın gölgesi, Allah'ın gölgesi deyip durduk ki bu hadiste Tahta zilli arşihi tabir edildiğinden biraz daha rahatız. Arşının gölgesi diyoruz. Ama diğer rivayetlerde arş sözü olmadan kullanılıyor bu iş. Ne dersiniz? Haşa! Bir nur, bir aydınlık, bir güneş veya bir yıldız Allah'a çarptı da ışığı, Allah'ın bir yere gölgesi düştü gibi anlamadınız değil mi inşallah? Çünkü Allah anlatılırken, Allah söylenirken, Allah hatırlanınca o hiçbir şeye benzemez kuralını başta hatırlıyoruz. Evet Allah duyar. Kim gibi mi? Olmaz öyle şey, sorulmaz bile. Kendisi gibi elbette. Peki Allah görür, sadece kendisi gibi gözle mi, kulakla mı, elle mi, ayakla mı denmez elbette. Peki Allah söyler mi? Söyler tabii, konuşur elbette. Ama ne gibi, kim gibi, nasıl mı denmez Allah için ya. Allah'ın eli, ayağı da öyle. Allah'ın gölgesi de öyle. Hatta Allah'ın ruhu da öyle. Allah'ın evi de öyledir. Bunlar sadece Allah'a ait düşünülünce öylece kabul edilecek konulardır. Biz de öylece biliyoruz. Bir gölge var. Hani orada bir gölge, işte öyle düşünüyoruz. O gölgede gölgelenecek insanların tespitinde bize yardımcı olacak işaretler var bu hadislerde. İşte biri de buymuş. Yani bir fakir ki siz ona borç verdiniz ama imkanı olmadı, ertelediniz ama imkanı olmadı, sildiniz. İşte o gölgede siz de gölgelenin. Konuyla ilgili sırada bir başka hadis var ve uzun bir olay anlatılır onunla ilgili. Birlikte okuyoruz.
808
Hadisin aleyhissalatü vesselam'dan intikal eden metni şöyle bu rivayete göre. Men enzara musiran evvada anhu adallahullahu yevme la zille illa zillu. Burada arş kelimesinin kullanılmadığına dikkat çekiyorum. Okuyorum o uzun olayı. Ubade bin Samit'in torunu Ubade bin Velid şöyle anlatır. Ben küçük bir çocuk iken babamla beraber dışarı çıkmıştım. Bir adama rastladık. Babam, ey amca diyordu. Anladım ki o peygamberin ashabındandır. O şeyh ya da kendisine benzer bir söz söylenen kişiyle bir sohbet ettik. Yanında sayfalarını taşıyan bir kölesi vardı. Babam ona şöyle dedi. Ey amca nasılsın? Dedi ki iyiyim, hayırdayım. Babam sordu. Yüzünde öfke izi görüyorum, kızmışsın. O zat doğru dedi. Benim falandan alacağım vardı. Ben onu istemeye gittim. Kapısında selam verdim. Evinden de çocuğu çıktı. Ona sordum. O da evdedir dedi. Bunun üzerine çık ey filan diye bağırdım. Yanıma geldi. Sana selam verdiğim halde neden çıkmayı geciktirdin? Selamı almadın dedim. O da dedi ki kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki bende para yok. Bunun için de sana yalan söylemekten korktum. Oysa sana söz verdim ama sözümde duramadım. Allah'tan başka ilah yok diyor ve onun adına yemin ediyorsun öyle mi? Evet, kendisinden başka ilah olmayan Allah için öyle. Bunun üzerine şöyle söyledi. Şu sözü Resulullah'tan duyduğuma şehadet ederim ki onu kulağım duydu, kalbim korudu. Efendimiz şöyle buyurdu. Kim bir fakirin borcunu erteler veya silerse Allah da onu kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet günü arşının gölgesi altında gölgelendirir. Adam dedi ki, bunun üzerine ben de onun borcunu sildim. O sırada onun üzerinde çizgili bir elbise ve hırka, kölesinin üstünde de aynısından vardı. Ubade şöyle anlattı. Ona dedim ki, ey amca, şu üstündeki çizgili elbiseyi kölene verip, kölendeki hırkayı da kendine alıp takım oluşturmana ne engel oluyor? Niye böyle yapmıyorsun? Babama döndü ve sordu. Bu senin oğlun mu? Evet dedi babam. O da başımı okşadı ve şunları söyledi. Allah sana bereket versin. Şunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğime şehadet ederim. Onlara yediğiniz şeylerden yedirin. Giydiklerinizden de giydirin. Ey kardeşim oğlu! Dünya malının benden gitmesi bana, ahiret malının elimden alınmasından daha sevimli gelmektedir. Daha sonra babama sordum. Ey babacığım bu kimdi? Babam, o Ebu'l-Yeser bin Amr'dır dedi. Allahu Ekber. Şöyle tercümeyi okumak yerine sanki sizinle konuşur gibi ben yeniden tekrar etmek istiyorum. Hem ben bana mal etmek hem bunu sizin kafalarınıza yeniden aktarmak için. Demek ki sahabeden Ubade bin Samit'in radıyallahu anh'ın torunu Ubade bin Velid anlatıyor. Çocukmuş. Küçük yaşta. Ama aklı başında. Yani hadis rivayet edecek çağda. Hatta ashab bu konuda elbette peygamberle hep beraberdir de daha sonraki dönemde ulema, hadis uleması tartışmış. Acaba çocuklar kaç yaşında hadis dinlesinler ki onlar din diye o hadisleri nakledecekler. Sonunda buldukları yaş 5'tir. Hatta kimileri eğer daha küçük bile olsa kapasitesi müsaitse çocuğun daha önce de dinlesin hadis demişler. Bizler ne yapıyoruz bilmiyorum. Ya çocukları din öğrenmek konusunda daha çok küçük diyor 15, 20, 30 yaşında henüz bu işe başlamasın diyoruz ama dünya ve dünyalıkları öğretme konusunda çok daha önce işe başlamaları gerektiğine inanıyoruz. Babasıyla birlikte çarşıda dışarıya çıkmış. Bir adama rastlamışlar. Amca demiş babası. Anlamış ki peygamber ashabından birisi. Demek ki o dönemde böyle bir adet varmış. Onlar kendilerinden önceki nesil için amca diyorlarmış. Ya da o adama şeyh veya benzer söz söyleniyormuş. Onunla şöyle anladığım kadarıyla ayaküstü sohbet etmişler. Ya da belki hemen bir kenara oturmuşlar. Onun yanında da o şeyhin, o amcanın, yani o sahabeden biri olarak sonunda adını öğrendiğimiz Ebul Yeser bin Amr'ın yanında da sayfalarını taşıyan bir köle varmış. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait o dönemde yazılan şeyler bunlar. Babası sormuş, amca nasılsın? İyiyim, hayırdayım. Ne güzel cevap. Evet, hayırda olan iyidir zaten. Bazen karşılaştığım insanlara sorarım. Selamun aleyküm selam. Maşallah nasılsın? Der ki elhamdülillah iyiyim. Elbette böyle söylemeli zaten Müslüman. İman ehli olunca, sabah da namaz kılmışsa, öğlen kılacağına da şimdiden niyeti varsa, haktan ve hayırdan yanaysa, marufu emretmek isterse, kötülüğe razı değilse, cehennemi istemiyorsa, cennete gitmekten yana bir heyecan içindeyse, işte bu adam elbette iyiyim diyecek. Ve onu iyi eden Allah'a da hamd edecektir. İyiyim elhamdülillah. Ben de tam aradığımı bulmuşçasına Allahu Ekber ben de tam iyi bir adam arıyordum. Kardeşim sen ne ile iyi oldun? Bugünlerde hangi ayet ya da hangi hadisle berabersin? Hangi sureyle berabersin ki o seni iyi etti? Ondan bize de bir şeyler naklet de biz de iyi olalım diye başlıyorum. Adam boynu bükük. Meğer o günlerde kitapla çok öyle bir yakınlığı, ilgisi alakası olmadan hadisleri o günlerde şöyle hatırlamadan yaşıyormuş adam. Yoksa diyorum sen kitapsız bir iyilik yolu mu öğrendin? Şunu bize de öğret de biz de iyi olalım filan diye nazlanıyorum adama. Evet iyiyim, hayırdayım. Hayırda olan iyidir elhamdülillah. O da öyle demiş. Babası sormuş ama yüzünde öfke izi görüyorum, kızmışsın galiba. Evet iyi bir adam ama öfkeli bir adam. O zat doğru demiş. Falandan alacağım vardı. Onu istemeye gittim. Kapısına vardım selam verdim. Ama kendisi çıkmadı. Selamı almadı. Bir çocuk çıktı sadece. Çocuğu çıkınca ona sordum. O da babam evdedir dedi. Bunun üzerine çık ey filan diye bağırmış. O da yanına gelmiş. Sormuş. Peki ben selam vermiştim. Neden çıkmayı geciktirdin? Neden tekrar bağırmamı gerektirdi? Ya da neden selam almadın? Neden ama neden deyince o da demiş ki kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki Allahu Ekber. Gerçekten çok büyük bir yemin. Yani olabildiğince net bir ifadeyle büyük bir yeminle destekleyerek demiş ki bende para yok. Bunun için de sana yalan söylemekten korktum. Oysa sana söz verdim ama sözümde duramadım. Onun için çıkmaya cesaretim olmadı demiş adam. Ne kadar güzel değil mi bir anlamda? Söz vermiş. Ama gücü yok, imkanı yok, parası yok ve de bunu çok büyük bir yeminle teyit ederek beyan ediyor. Karşıdaki ama sahabeden ya, ahlakı güzel insanlardan biri ya, hemen sormuş. Allah'tan başka ilah yok diyor ve onun adına yemin ediyorsun öyle mi? Sen bunu söylerken bu büyük yeminle teyit edip öylece güçlü bir yeminle yemin ederek paran olmadığını, imkanın olmadığını bana beyan ediyorsun öyle mi? Evet, kendisinden başka ilah olmayan Allah için öyle diye adam tekrar söylüyor. Bunun üzerine şöyle söylemiş o sahabe. Şu sözü Resulullah'tan duyduğuma şehadet ederim ki can verme pahasına, şehit olma adına şahidim, bakın bana, ben bu işin görüntüsüyüm ki o sözü kulağım duydu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Kalbimde onu muhafaza etti, korudu, belledim, anladım, ezberledim. Şu anda onu söylüyorum, kalbime yerleştirdim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men enzara musiran evvada anhu edallehullahu yevme la zille illa zillu. Kim ki bir fakirin borcunu erteler veya silerse, Allah da onu kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı gün, yani kıyamet günü, kendi gölgesinde gölgelendirir. Bir önceki hadisten esinlenerek arşının gölgesi altında gölgelendirir. Adam dedi ki, bunun üzerine, yani o sahabe, bunun üzerine ben de onun borcunu sildim. O sırada onun üzerinde çizgili bir elbise ve hırka kölesinin üstünde de aynısından vardı. Sözün bu bölümüne geçmeden önce bugün borcu silmek ya da borçlanmak konusunda enteresan bir kural aklıma geldi. Der ki birisi, İslam'ın hayata hakim olduğu toplumlarda borçlanmak kolay, ödemek kolay. Fakir fukaranın ihtiyacını gidermek de kolay. Mesela bölgesine göre alırsınız yarım ton kömür, bir o kadar odun. Tamam, kışı sıcak geçirecektir adam. Ama şöyle bir çuval patates, bir o kadar da soğan alın. Lakin un ile yağ ve bulguru da unutmayın. İşte onlar da şöyle birer çuval kadar olsun. Peki, sonra adamın zaruri ihtiyaçlarını aldınız. Ekmeğini evde yapacak, yiyeceğinin büyük bir bölümü hazır. Geri kalan işlere de imkan dahilinde bir yol verir Allah inşallah diyoruz. Eskiden öyleydi. Peki ya şimdi? Borçlanan bir başka çeşit borçlanıyor. Ödeyen bir başka çeşit ödüyor. Ödeyemeyen bir başka çeşit ödeyemiyor. Ben onları ne anlayabiliyor ne de bu hadisler çerçevesinde yorum yapıp bunu onunla bütünleştirebiliyorum. Ben onu bilmiyorum şimdikileri. Adam borcunu silmiş. Sonra Ubade bin Samit'in torunu Ubade bin Velid anlatıyor idi ya, diyor ki o sahabenin üzerinde çizgili bir elbise ve hırka varmış, kölesinin üstünde de aynısından. Şöyle demiş, amca şu üstündeki çizgili elbiseyi kölene verip kölendeki hırkayı da kendine alıp takım oluşturmana ne engel oluyor, neden böyle yapmadın? Hani ikisi beraber bir takım olurdu. Güzel giyerdin, iyi olurdu filan diye çocuk ruhuyla söze karışıvermiş. O sahabe Ebu'l-Yeser bin Amr sormuş babasına, bu senin oğlun mu? Evet demiş babası. O da başını okşamış ve şöyle demiş, Allah sana bereket versin ey oğul. Şunu aleyhissalatü vesselam'dan işittiğime şehadet ederim. Dinle bak, ben peygamberden duydum. Onun için böyle yapıyorum, anla beni dercesine. Sözüne delil getirerek başlamış, onlara yani kölelerinize yediğiniz şeylerden yedirin, giydiklerinizden de giydirin. Yani adam neden öyle kölesiyle aynı giyinmiş aleyhissalatü vesselam dedi diye, ne dersiniz patronlar, iş alanlar, iş verenler, iş görenler, hepsi yeme içmelerinde, giyim kuşamlarında hep aynı seviyede olacaklar öyle mi? Gördünüz mü öylesini? Adamın hani dükkan açmıştır, sorumludur, Bütünlük ondadır. Öteki zaten kafası çalışmaz. Makine gibi bir insan. Koyar makinenin önüne, onun dediğini yapar. Piyasaya hakim değildir. Ondan dolayı arabası vardır Berikin'in. Hatta onunla servis de yapar. İşçilerini götürür getirir. Sonra arabayı değiştirir. Sonra bir araba daha alır. Sonra evini değiştirir. Sonra bir yazlık, bir kışlık daha bulur. Sonra diğerleri, sonra sıradakiler. Peki söyleyin, ama hani kölesi bile idiyse onlar yediğinizden yedirecek, giydiğinizden giydirecektiniz, ne haber demezler mi yarın ona? Ey kardeşim oğlu, dinle bak diyor. Çünkü adamın bu inancı ona böyle yaptırır zaten. Dünya malının benden gitmesi bana, ahiret malının elimden alınmasından daha sevimli gelmektedir. Ya demek ki dünyada bir şeyi kaybetmemek adına ahireti kaybetmek ne kadar da kötü bir durummuş. Sahabe öyle demiyor. Ebul Yeser bin Amr radıyallahu anh öyle söylemiyor. Ben dünya ve dünyalık elde etme peşinde koşarken ahiretimi kaybetmek istemiyorum. Kaybolacaksa ikisinden biri, dünyalık kaybolsun, dünya malı benden gitsin. Ama bu bana ahiret malının elimden gitmemesini sağlasın. Ben bunu daha çok seviyorum der. Sonra ayrılırlar anladığımız kadarıyla ve Ubade yani torun babasına sorar. Ey babacığım bu kimdi? Babası da o Ebul Yeser bin Amr'dır der. Radıyallahu anh. 809. Men ehane sultanallahi ehanehullahu ve men ekrame sultanallahi ekramehullah. Allah'ın otoritesinin, güç ve kuvvetinin yeryüzünde temsilcisi olan sulta ve otorite sahibine ihanet eden Allah'a ihanet etmiştir. Ona ikram eden de Allah'a ikram etmiştir. Hadiste geçen sultan kelimesini daha sonra topluma mal edilmiş bir biçimde anlamaya hakkımız yok. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şeytanın sultanından söz edilir. Yani kullandığımız kelime karşılığıyla sulta ve otoritesinden. İnnemâ sultanuhu leyse lehu sultanun alellezîne âmenû şeklinde. Siz de bakarsınız Nahl suresinde. Buna göre o dönemin kelimesi olarak bu hadisi ben şöyle anladığımı söyleyebilirim. Allah'ın otoritesinin yani güç ve kuvvetinin yeryüzünde Allah adına, ikamesi adına görevli insanlar vardır. Yani Müslümanların Müslümanca yaşamalarından sorumlu olan, bu konuda Müslümanların ona otorite ve güç sahibi olmaya imkan verdikleri birileri, yani Allah adına Allah'ın isteklerini Allah'ın kullarının yapması konusunda yaptırım gücü makamında olan insanlar vardır. Ona siz isterseniz bu kadar açıklamadan sonra sultan diyebilirsiniz. Ama mesela çocuklar için baba veya bir kadın için kocası, bir grup üyesi için veya grup üyeleri için grup başkanı ve diğerleri buna örnek olabilir. İşte kim ki böyle birine ihanet ederse aslında onun böyle yetkisi Allah'tan olduğundan dolayı ihanet Allah'adır. Ama ona ikram ederse yani Allah'a kulluk konusunda ona yardımda bulunursa onun bu işi yaptırmaya yönelik güç ve kuvvetini tasdik eder ve yardım eder, ikram ederse bu sefer de o ona yetki veren Allah'a ikram etmiş olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.